Demos Araştırma Derneği, Türkiye'de ve Dünya'da Barış ve Uzlaşma, Geçiş Dönemi Adaleti, Toplumsal Hafıza ve Çatışma Dönüşümü alanlarında ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
Demos'tan Sesler'den herkese merhaba, ben Polat.
Ben de Güley.
Güncel Barış'ın bu bölümünde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin pek olaylı geçen son 2 yılına bakacağız. Daha önce birçok bölümde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden söz etmiştik. En son özellikle 17 Temmuz'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 23. yılını doldurduğu gün Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne eleştiriler bölümünde mahkemeye yöneltilen belli başlı eleştirileri konu almıştık. Bunlar arasında savcılığın ve mahkemenin kurumsal kapasite ve uygulama yönelik yetki eksikliği, soruşturma ve koşturmaların coğrafi olarak Afrika'da yoğunlaşması ve Batı devletlerinin faili olduğu uluslararası suçları tepkilerden korktuğu için dikkate almaması gibi, ki buna bakınca mahkumiyet sayısıyla birlikte verimlilikle alakalı eleştiriler de ortaya çıkıyor. Böyle konuları ele almıştık. Bu eleştiriler elbette ki yeni değil. Ve mahkemenin gerek devletler gerek mahkemenin yetki alanında bulunan uluslararası suçlardan hayatta kalanlar nezdinde meşruluğunu riske attığından oldukça da kritik eleştiriler. Biz de bu bölümde 2020-2021 yılları arasında mahkemenin ve savunucularının bu eleştirilerin bazılarıyla yüzleşmeye çalıştığı, bazılarını ise hiç dikkate almadığını gösteren bir bölüm çekmeye karar verdik. Bu bölümde kısaca bu gelişmeleri aktaracağız. Baştan zaman zaman cinsel şiddet ve ağır insan hakları ihlallerinden bahsedeceğimizi de bir uyarı olarak geçmiş olalım. Evet Güley, neler oluyor mahkemede? Bize biraz bahsetmek ister misin?
Mahkeme için gerçekten olaylı 2 yıldı. 2020'de hem 6 tane yeni hakim seçildi hem de yeni savcı seçimi için önemli gelişmeler yaşandı ve nihayetinde de bu yıl 2021'de yeni savcı da seçildi. Ama bundan önce işte sen de bahsetmiştin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne eleştiriler bölümünde. Bu verimliliğe yönelik eleştirilerin artık çok yükselmesi üzerine bir bağımsız uzman değerlendirmesi yapıldı. Bu bağımsız uzman değerlendirmesini yaptıran da Üye Devletler Meclisi, yani mahkemenin denetiminden sorumlu olan, mahkemenin bütçesini belirleyen ve Roma statüsüne, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran uluslararası anlaşmaya taraf olan devletlerin oluşturduğu bir meclis. Yani bu meclisin yaptırdığı denetimin nihayetinde çok önemli bir takım tespitler yapıldı ve bunlar da bayağı tartışılıyor şu anda. İki tane temel eleştiriden bahsedebilirim. İlki bu mahkemeyi oluşturan organlar arasındaki güç dinamikleri. Yani şöyle bir şey var. Uluslararası Ceza Mahkemesi bir yandan bir mahkeme, bir yargı kurumu. Fakat bir yandan da bir uluslararası örgüt. Yani devletlerin oluşturduğu, fonladığı, denetimini yaptığı bu Üye Devletler Meclisi aracılığıyla bir uluslararası örgüt. Fakat bir yargı bağımsızlığını da aynı zamanda korumak durumunda. Şunu görüyoruz bu bağımsız değerlendirmenin neticesinde. Üye Devletler Meclisi ile mahkemenin çeşitli organlarında çalışan, özellikle savcılıktaki kişilerin arasında, yani bu iki kurumun arasında bir takım güvensizliklerin olduğu, bir takım işte madiliklerin olduğu diyeyim yani. Böyle bir sıkıntı var ve bu da verimliliği ciddi olarak etkileyen bir şey olarak ortaya çıkmış. Bir ikincisi de mahkemenin aslında son derece toksik bir iş yeri kültürü barındırıyor olması. Özellikle savcılık ofisinde herkesin işte birbirine zorbalık yaptığı, mobbing, korku dolu bir yer olarak falan tarifleniyor. Özellikle kadınlara karşı, kadın stajyerlere karşı yine bilhassa tacizin çok yaygın olduğu ama bildirim mekanizmalarının etkili işlemediği, raporlama konusunda çok sıkıntıların olduğu, hesap verilebilirliğin olmadığı, liderliğin olmadığı bu oldukça ön plana çıktı bu bağımsız değerlendirmede. Bütün bu arka planla aslında gerçekleşti bu savcı seçimi. O yüzden de yani mahkeme tarihinin 3. savcı seçimi. Yani çok fazla olmadı belki seçim ama belki en tartışmalı diyebiliriz. Yani bu abartılı olmaz diye düşünüyorum. Bunun tabii ki sebebi şu. Yani savcı mahkemedeki efektif olarak en önemli fonksiyonlardan birini gerçekleştiriyor aslında. Yani çok basit şekilde ifade etmek gerekirse hangi olayları soruşturacağız diye karar veren ofis diyebiliriz. Bu da özellikle şu yüzden önemli. Senin yine önceki bölümde bahsettiğin gibi bu Afganistan-Filistin soruşturmaları devam edecek mi gerginliği sebebiyle çok önemli ki bu soruşturmalar uluslararası camiada da çok ses buldu yani.
Bir önceki bölümde de kısaca bahsetmiştik. Özellikle Donald Trump yönetimi sırasında UCM'ye uygulanan yaptırımların yarattığı dondurucu etki hala daha devam ediyor aslında. Kısaca hatırlamak gerekirse Donald Trump, Fatou Bensouda'ya ve yine savcılıktaki üst düzey işbirliğinden sorumlu yetkililerden birine karşı ekonomik yaptırımlarda bulunmuştu. Bunun için bir kararname çıkartmıştı ve kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesi engellenmişti. Özellikle Birleşmiş Milletler'de temasta bulunmalarının önüne geçmek için. Her ne kadar Biden hükümeti yönetime geldikten sonra bu kararnameyi kaldırarak Afganistan soruşturmasına destek verdiklerini de söyleseler de ondan hemen sonrasında Filistin soruşturmasını desteklemediklerini açıkladılar. Ve hala daha bu sadece UCM'de yer alan personel için değil, bütün hizmet sağlayıcılar için UCM ile temasta bulunmanın ve uluslararası ceza adaleti alanında çalışmanın aslında Amerika için çok da geçerli olmayacağını ve buradaki o istisnacılık durumunun Amerika özelinde hala da devam ettiğini aslında gösterir vaziyette. Ki bildiğim kadarıyla zaten sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, UCM'nin aslında genel olarak her zaman karşısına çıkan bir eleştiri. Hem soruşturmalarının hem yargılamalarının esasen oldukça politik sahiplere dayandığıyla alakalı, öyle değil mi?
Evet, evet. Zaten savcılık makamı son derece politize de bir makam. Yani önceki iki savcıya baktığımızda da bunu görüyoruz. Yani yeni gelecek olan savcı öyle biri olacak ki işte hem bu bölgesel dinamikleri dikkate alan biri olacak, hem bağımsız değerlendirmede çıkan verimliliğe dair bütün bu eleştirilerle işte yüzleşip bunların üzerine gidebilecek, işte iş yeri kültürü, taciz, liderlik, hesap verebilirlik gibi konuları ele alacak biri olması lazım. Hali hazırdaki savcı adaylarına yönelik sosyal medyada dile getirilen taciz beyanları üzerine, ifşalar üzerine isimsiz olarak yapılan, özellikle sivil toplumda yeni savcı adayının Roma statüsünde geçen yüksek ahlaki karaktere sahip olması şartı kapsamında hakkında herhangi bir yürüyen tamamlanmış taciz soruşturması olmaması gibi bir isteği oldu sivil toplumun. Yine de bu süreç yeterince iyi yönetilemediğine yönelik özellikle kadın örgütlerinin bir eleştirisi var. Nihai olarak da 3 erkek kaldı shortlist'te. Genelde bu tür kararları üye devletler konsensusla vermeye çalışır. Fakat konsensusa varılamadı, oylamaya gitti ve oylama sonucunda da savcı olarak Birleşik Krallık'tan Karim Khan seçildi. Karim Khan oldukça ünlü bir uluslararası ceza avukatı. Hem daha önce mağdurları hem de sanıkları temsil etmişliği var ve o yüzden de bu seçimin bayağı göz önünde olan figürlerinden biri diyebilirim. Esas meselelerden biri daha önce temsil ettiği Kenya Başkan Yardımcısı William Ruto'nun dahil olduğu ve işte sanıkların insanlığa karşı suçlardan yargılandığı bir dosyada işte savunma tanığının öldürülmesi, bunun üzerine işte davanın düşmesi ve buna yönelik açılan soruşturmalar gibi orada bu yaşananların ve özellikle de Karim Khan'ın Kenya'da oldukça politize olmuş tabii ki. Yani başkan yardımcısından bahsediyoruz. Ülkenin en güçlü ikinci insanından bahsediyoruz. Bu kişinin avukatı olarak savunmanın sınırını aştığına yönelik bazı eleştiriler de vardı. Bir takım sivil toplum örgütleri buna dair bir açıklama yayınladı Kenya'dan. Buna karşın bazı örgütlerde hayır, Karim Khan işte çok iyi bir avukattır, mağdurları da temsil etmiştir ve bu işi çok iyi yapacaktır gibi destek açıklamaları da geldi. Karim Khan'ın nasıl bir savcılık süreci geçireceğini göreceğiz önümüzdeki 9 yıl. Ama ilk icraati de aslında hakkındaki eleştirileri biraz doğrular nitelikte.
Evet, gerçekten öyle. Daha çok yeni olmasına rağmen henüz geçtiğimiz hafta çıkarttığı bir basın açıklamasıyla aslında şimdiden nasıl bir rota izleyeceğini göstermiş olduğu Karim Khan. Özetlemek gerekirse Afganistan soruşturmasıyla alakalı, hani zaten söylediğin gibi bağımsızlık ve tarafsız görünüş ve meşruiyetle alakalı ortada bir dizi sorun varken Afganistan soruşturmasında bir öncelik değişikliğine gitti Karim Khan. Hatta buna ilişkin bir eleştiri yazısının başlığı şu şekildeydi. Karim Khan ABD'nin işkence programını öncelikli saymadı. Bu olayın arka izi de şu: Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tekrar ele almasıyla birlikte muhatap alınan hükümetin UCM'de devam eden soruşturmalarını kendilerinin yürüteceğine ilişkin bir talebi oluyor. Karim Khan da bu ifadelerin gerçekten soruşturma yapmaya istekli olduklarını göstermediğini söyleyerek hızlandırılmış bir soruşturma talebinde bulunuyor mahkemeye ve bunu duyururken de şunu söylüyor: zaten sınırlı kaynaklarımızın farkındayız ve bu soruşturma kapsamında Öncelikli olarak ele almayı istediğimiz suçlar Taliban'ın ve Khorasan Bölgesel İslam Devleti'nin yani IŞİD'in Afganistan örgütlenmesinin işlediği suçlar olacağını söyledi. Yani bunun meali aslında Afganistan soruşturmasının en merkezinde duran CIA yetkilerinin, Amerikan kuvvetlerinin ve istihbaratının Afganistan'da çok uzun süre devam ettirdiği işkence suçlarının aslında soruşturma kapsamından çıkarılacağı ya da o kadar da öncelikle ele alınmayacağına ilişkin bir sonuç getiriyor. Üstelik bu önceliklendirme ile birlikte aslında uluslararası ceza adalet sisteminde batı merkezciliğin ve beyaz adamın adaletinin ne kadar ortada olduğunu görebiliyoruz. İkincilik ilkesi gereği uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacak kişilerin vatandaşlık yetkisi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanması zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir yargılamayı doğrudan engellerdi. Amerika mahkemelerinin bu suçları yargılamak için ehil olduğu bilinmekle birlikte oldukça isteksiz oldukları da ortada ki bu süreci gerçekten Irak'taki Abu Ghraib cezaevi işkencelerinden başlatıp birçok ülkede bulunduğu söylenen gizli cezaevlerinden, Guantanamo Bay işkencelerinden ve CIA'nin yürüttüğü sınır aşan alıkoyma operasyonlarından ve suikastlardan da okuyabiliriz. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tam da burada Afganistan'da başlayarak sahiden Amerika yetkililerinin işlediği suçlar için bir adım atması oldukça önemli olacaktı. Fakat şu anda gidişat bunun biraz tersinde gibi.
Evet, cezasızlık politikalarını çok net görebiliyoruz burada ve aslında belki işte 2. Dünya Savaşı'nın akabinde kurulan mahkemelerden biri gördüğümüz seçici adalet bir kez daha işte uluslararası ceza adaletinde karşımıza çıkan bir mesele oluyor. Keza yani Afganistan kadar ABD'nin rahatsızlık duyduğu bir başka soruşturmada Filistin. Bu dosyada da bir takım gelişmeler var değil mi?
Evet, gerçekten öyle. Şu anda sadece bir soruşturma izni çıkarıldı aslında. Resmi soruşturma başlatıldı ve devam ediyor. O süreçten çok kısa bahsedeyim çünkü soruşturma izni verilmesi Filistin'in bir süredir uluslararası hukuk mekanizmalarında şimdiye kadar yürüttüğü stratejik bir amacı da aslında ortaya koyar nitelikte. Uluslararası Ceza Mahkemesi verdiği soruşturma izni kararında Filistin'in devlet statüsüne ilişkin bir karar veremeyeceğini ve aslında sözleşme uyarınca taraf devlet ifadesinin devlet olma ile alakalı bir karar verme gerekliliği içermediğini söylüyor. Şunu vurgulamak önemli olabilir. Biliyoruz ki Filistin aslında bir süredir uluslararası adalet mekanizmalarıyla stratejik olarak tanınmaya ilişkin bazı adımlar atıyor. Bunu Uluslararası Adalet Divanı önünde de yapıyor, tahkim heyetleri önünde de yapıyor, Birleşmiş Milletler Sözleşme Mekanizmaları önünde de yapıyor ve şu an UCM önünde de yapıyor. Ve her ne kadar devlet olmaya ilişkin belli başlı hukuki şartlar olsa da aslında bu girişimle birlikte hem Birleşmiş Milletler kanalının hem de bir sözleşmeye girme ve o sözleşmeyle birlikte soruşturma başlatabilmenin de bir tanınma yaklaşımı olabileceğine ilişkin bir yol gösteriyor bize.
Evet, soruşturma da halen devam ediyor. Bakalım Karim Khan'ın savcılık döneminde ne gibi gelişmeler olacak? Bununla birlikte bölümü sonlandıralım. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2 yılda bu kadar hareketli bir gündemi olması uluslararası kamuoyunu oldukça mobilize etti. Bu süreç çok yüksek ihtimalle de devam edecektir. Gelişmelerle ilgili umarım tekrardan konuşma fırsatımız olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demos'tan sesler üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.